Ayrım 25, Örümcek Ağındaki Kız, David Lagercrantz, sayfa 303. 18. bölüm, 22 Kasım. Helena Krasveya Wagon'daki olaydan sonra Sapo'daki çalışma grubunu acil toplantıya çağırmıştı. Gabriella Gray'nin telefonu bu toplantıya giderken çaldı. Bütün öfkesine rağmen ya da belki de bu nedenle telefonunu açtı.
Evet, ben Erika.
''Merhaba, baksana şu an hiç vaktim yok, sonra konuşalım mı?'' ''Aslında ben'' diye devam etmek istedi Erika. Ama Gabriella telefonu kapatmıştı. Arkadaş konuşması yapacak zaman değildi. Küçük çaplı bir savaşa hazırlanır gibi sert bir ifadeyle girdi toplantı odasına. Önemli bir bilgi sızmış, bir kişi ölmüş, büyük ihtimalle bir kişi de ağır yaralanmıştı. İçerideki herkese cehenneme gitmelerini söylemek istiyordu. İnanılmaz dikkatsiz davranmışlardı. Şimdi acil ipuçlarına ihtiyaçları vardı. Birkaç dakika grubun söylediği tek bir sözü duymadan oturdu. Kendi öfkesine gömülmüştü. Mikael Blomqvist'in adını duyunca birden dikkat kesildi. Svea Wagon'da silahlar patlamadan önce acil ihbar hattını aramıştı Blomqvist. Çok ilginçti doğrusu. Biraz önce Erika Berger aramıştı. Gereksiz yere arayacak biri değildi Berger. Özellikle iş saatinde. Belki önemli bir şey söyleyecekti. Hatta hayati önemli bir şey. Gabriella ayağa kalkıp müsaade istedi.
''Gabriella, önemli şeyler konuşuyoruz burada. Oturup dinle.'' dedi Helena Kraft. Olağan dışı derecede sert bir sesle.
''Bir telefon açmak zorundayım.'' dedi karşısındakinin Sapo'nun şefi olduğunu aldırmadan.
''Ne telefonu?''
''Telefon işte.'' dedi ve odasına gitti. Erika Berger'i aradı. Erika Gabriella'dan hemen telefonu kapayıp Samsung telefonundan aramasını istedi. Arkadaşına tekrar bağlanmadan olağanüstü bir durum olduğunu kavramıştı Erika. Gabriella'nın sesi nasılsın arkadaşım sesi değildi, endişeli ve gergindi. Erika'nın çok önemli bir şey söyleyeceğini sezmiş gibiydi.
''Merhaba'' dedi, ''hala çok sıkışığım. August Balder'le ilgili bir şey mi diyecektin?''
Erika huzursuz oldu.
''Nereden biliyorsun?'' dedi.
''Soruşturmanın bir parçasıyım. Biraz önce Mikael'in Svea Wagon'da olacakları önceden haber aldığını duydum.''
''Yani haberiniz var.''
''Evet, şimdi bunun nasıl olduğunu çok merak ediyoruz tabii.''
''Üzgünüm, kaynağı koruma yasasına dikkat çekmek isterim.''
''Tamam, peki. Beni niçin aramıştın, bir şey mi isteyecektin?'' Erika gözlerini kapayıp derin bir nefes aldı. Nasıl bir aptallıklı yaptı.
''Korkarım ki başka birine başvurmalıyım.'' dedi. ''Seni ahlaki bir açmazın içine düşürmek istemem.''
''Her türlü ahlaki açmaza yuvarlanmaya hazırım Erika. Şu anda tahammül edemeyeceğim tek şey benden bir şey saklaman. Bu soruşturmanın benim için ne kadar önemli olduğunu tahmin edemezsin.''
''Öyle mi?''
''Öyle. İşin doğrusu bana da bir ihbar gelmişti. Balder'in hayatının tehdit altında olduğunu söylemişlerdi. Ne yazık ki cinayeti engelleyemedim.'' ''Bütün hayatım boyunca bunun ağırlığını taşıyacağım. Onun için benden bir şey saklama.''
''Üzgünüm Gabriella, bizim yüzümüzden başkın belaya girsin istemem.''
''Cinayet gecesi Salzio Bad'ında Mikael'i gördüm.''
''Bir şey demedi.''
''Orada kendimi tanıtmayı uygun bulmadım.''
''Akıllı davranmışsın.''
''Şu lanet işte, birbirimize yardım etmeliyiz.''
''Güzel, seni aramasını söyleyeceğim Mikael'e ama şimdi konuşmayalım.''
''Sizin gibi ben de poliste bir çatlağın olduğunu biliyorum. Böylesi bir durumda güvenilir müttefiklere ihtiyacı var insanın.''
''Kesinlikle doğru. Şimdi işimin başına dönmeliyim.''
''Tamam.'' dedi Gabriella hayal kırıklığıyla. ''Bu konuşma hiç olmamış gibi davranacağım. Başarılar.''
''Teşekkürler.'' dedi Erika ve ilişkilerini gözden geçirmeye devam etti.
Toplantı odasına dönerken kafası bir sürü düşünceyle meşguldü Gabriella'nın. Erika ne isteyecekti? Bilemiyordu ama önemli bir şeyler olduğunu seziyordu. Ne kadar düşünürse düşünsün bir yere varamadı. Odaya girer girmez herkes susup ona baktı.
''Bu neydi şimdi?'' dedi Helena Kraft.
''Özel bir şey.
Ve bekleyecek bir şey değildi öyle mi?''
''Evet, bekleyemezdi. Nerede kalmıştık?''
''Svea Wagon'da yaşananları konuştuk. Şimdilik elimizde çok sınırlı bilgiler var.'' dedi bölüm şefi Ragnar Olofsson.
''Durum çok karmaşık. Üstelik Burblanski'nin grubundaki haber kaynağımızı kaybettik.
Bütün bu olanlardan sonra iyice vesveseye kapıldı komiser.
Çok haklı dedi Gabriella sert bir ifadeyle.
Öyle, bunu da konuştuk. Çocuğun klinikte olduğunu nasıl öğrendiklerini, tam o anda o kapıdan çıkacağını nereden bildiklerini araştıracağız tabii. İlk işimiz bu olacak. Bunun için elimizden geleni yapacağımızı söylemeye bile gerek yok sanırım. Yalnız çatlağın polisle olmayabileceğine de dikkat çekmek isterim. Çocuk hakkında bir sürü kişi bilgi sahibi. Kliniktekiler, anne, onun güvenilmez arkadaşı Lasse Westman ve Millennium'un yazı işleri. Tabii hacker saldırılarını da hesaba katmalıyız. Bu konuya tekrar döneriz. Şimdi sunumuma dönmek istiyorum.
Tamam.
Biraz önce Mikael Blomkvist'in rolünü konuştuk. Çok endişeliyiz. Şu saldırı olayını önceden nasıl bilebilir? Bana göre kaynağı bir suç çevresiyle bağlantılı. Bu durumda haber kaynağını koruma yasasını abartmamak gerekir. Bilgi kaynağını öğrenmek zorundayız.
Çaresiz bir şekilde atlatma haber peşinde koştuğu söyleniyor diye araya girdi Martin Nielsen.
Belli ki Martin'in de çok iyi haber kaynakları var. Akşam gazetelerinin müdavimi dedi Gabriella suratını ekşiterek.
Akşam gazeteleri değil küçük hanım, TT. Bazen sapo olarak biz bile güveniyoruz.
Onun bir iftira haberi olduğunu benim kadar siz de biliyorsunuz dedi Gabriella.
Blomkvist'e bu kadar hayran olduğunu bilmiyordum.
Salak. Susun yahu diye araya girdi Helena. Ne biçim konuşuyorsunuz? Devam et Ragnar. Olayların gelişimi hakkında neler biliyoruz?
Olay yerine ilk gidenler asayişten Erik Sandström ve Tord Landgren diye devam etti Ragnar Olofsson. Bu bilgileri onlardan aldım. Olay yerine tam saat 9.24'te intikal etmişler. Olaylar bittikten hemen sonra. Torkel Linden kafasının arkasından aldığı bir kurşunla ölmüş. Çocuğa gelince evet fazla bir şey bilmiyoruz. Kaldırımda, caddede kan lekeleri gördük. Çocuğun da vurulduğu söyleniyor ama kesin bir bilgi yok. Çocuk kırmızı bir Volvo ile kaçmış. Plakasının bir kısmını ve modelini biliyoruz. Sanırım kısa zamanda sahibine ulaşırız.
Helena Craft'ın söylenilenleri dikkatle not ettiğini fark etti Gabriella. Bunu her toplantıda yapıyordu. Peki ne oldu dedi.
Caddenin karşı tarafından olayı gören ticaret yüksekokulundan iki öğrenciye göre iki değişik çete çocuk için birbirleriyle çatışmış.
Çok zorlama.
Bundan o kadar emin değilim diye devam etti Ragnar Olofsson.
Niçin diye sordu Helena Craft.
Çünkü iki tarafta çok profesyonel davranmış. Katil caddenin karşı tarafındaki parkı çevreleyen yeşil boyalı, alçak duvarın arkasında durup uzun süre kapıyı gözlemiş. Tariflere göre balderi vuranla aynı adam. Yüzünü açık bir şekilde gören yok. Sanırım bir şekilde maskelemiş. Ama son derece hızlı ve etkili hareket ediyormuş. Karşı tarafta da işte şu kadın varmış.
Onun hakkında neler biliyoruz?
Çok fazla bir şey yok. Siyah deri ceketli, siyah kot pantolonlu, genç, siyah saçlı, piercingli. Bir şahide göre rockçı ya da punkçı gibi bir şeymiş. Kısa ve çevik, boşluktan fırlar gibiymiş. Üzerine kapanarak çocuğu korumuş. Şahitlerin bir kısmına göre sıradan biri değilmiş. Sanki bu gibi durumlar için eğitilmiş birine benziyormuş. Böylesi durumlara alışık biri gibi hareket ediyormuş. Hareketleri son derece kararlıymış. Sonra şu araba, Volvo, birbiriyle çelişen bilgiler var. Biri oradan geçen herhangi bir arabaydı diyor. Araba hareket halindeyken kadınla çocuk kapıyı açıp kendilerini içeri atmışlar. Başkaları, özellikle şu iki ticaret yüksekokulu öğrencisi, arabanın operasyonun bir parçası olduğunu iddia ediyor. Nereden bakılırsa bakılsın bir kaçırma olayıyla karşı karşıyayız.
Peki amaç ne?
İşte bunu bilemiyorum.
Yani bu kadın yalnızca çocuğu kurtarmamış, kaçırmışla dedi Gabriella.
Öyle görünüyor değil mi? Eğer öyle olmasa bizi çoktan arardı.
Oraya nasıl gelmiş?
Henüz bilemiyoruz ama bir sendika dergisinin eski yazı işleri müdürüne göre kız tanıdık birine benziyormuş. Hatta ünlü biri olabilirmiş diye devam etti Ragnar Olofsson. Gabriella artık dinlemiyordu. Aklına takılan bir şey vardı. Zalachenko'nun kızı.
Zalachenko'nun kızıydı bu. İnanılmaz haksızlıklara maruz kaldığını biliyordu. Babasıyla hiçbir ilişkisi yoktu, ondan nefret ediyordu. Evet, Zalachenko'nun kızıydı işte. Birkaç yıl önce Zalachenko olayı hakkında okuduğu şeylerden sonra şu ya da bu şekilde izlediği bir kızdı. Ragnar Olofsson olay üzerine spekülasyon yaparken Gabriella'nın kafasında parçalar yerini bulmuştu. Daha dün Zalachenko'nun eski grubu ile kendilerine Spiders diyen grup arasında bir takım bağlantılara rastlamıştı. Ama bu tür suç örgütlerinin yeteneklerini geliştirebilecekleri bir sınırın olduğunu düşünerek inanmak istememişti. Deli ceketleriyle orada burada sürtüp porno dergileri okuyan, motosiklet kulübü üyelerinin ileri teknoloji hırsızlığı yapabilecekleri pek mantıklı gelmemişti. Ama yine de aklının bir yerine takılmıştı bu fikir. Hatta bir ara Franz Balder'in bilgisayarlarını kontrol eden kızın Zalachenko'nun kızı olabileceğini düşünmüştü. Sapo'daki dosyasında hacker, bilgisayar dahisi yazıyordu. Her ne kadar yüzeysel bir değerlendirmeyle Milton Security'deki işlerinde şaşırtıcı ölçüde başarılı olduğu söylense de asıl enerjisini babasının suç örgütünü araştırmaya verdiği ortadaydı. Ama şu an için önemli olan kızla Mikael Blomqvist arasındaki ilişkiydi. Bunun nasıl bir ilişki olduğu belirsizdi. Şantaj ya da sadomazoşist cinsellikle ilgili iğrenç spekülasyonlara hiç değer vermiyordu Gabriella. Ama aralarında bir ilişki vardı. Hem Mikael hem de görgü tanıklarının tarif ettikleri eşkale göre Zalachenko'nun kızı Svea Wagen'de olacakları önceden haber almıştı. Biraz önce de Erika Berger Gabriella'yı aramış, olayla ilgili önemli bir konuyu konuşmak istemişti. Bütün işaretler aynı yönü göstermiyor muydu? ''Aklıma gelen bir şey var.'' dedi Gabriella. Sesi fazlasıyla yüksek çıkmış, Ragnar Olofsson'un sözünü kesmişti. ''Evet.'' dedi Ragnar öfkeyle. ''Merak ediyorum da.'' diye devam etti. Kafasından geçenleri anlatacakken birden şüpheye düştü. Bir tuhaflık yoktu, hem de hiç. Yalnızca Helena Craft, Ragnar Olofsson'un biraz önce söylediklerini büyük bir hararetle kaydetmeye başlamıştı. Aslında büyük patronun bu kadar ilgili olması iyi bir şeydi ama sanki biraz fazla gayretli gibiydi. Gabriella'ya göre öyle küçük detaylara takılmak yerine resmin bütününü görmesi gerekti onun. Nedenini bilmeden derin bir huzursuzluğa kapıldı. Belki olayın çözümüne yaklaştığı, işaret edebileceği biri olduğundandı. Ama büyük ihtimalle asıl neden gözlendiğinin farkına varıp utanarak başını çeviren Helena Craft'tı. Hatta biraz kızarmıştı. Gabriella'yı sözünü tamamlamaktan alıkoyan şey buydu. Daha doğrusu, evet Gabriella. Boş verin dedi. Birden hemen çıkmak istedi oradan. Toplantı odasını bir kez daha terk etmenin hiç yakışık almayacağını bilse de çıkıp tuvalete gitti. Daha sonra tuvalette durup aynada kadının nasıl yüzüne baktığını, gördüğü şeyi nasıl yorumlamaya çalıştığını hatırlayacaktı. Helena Craft kızarmış mıydı? Öyleyse bu ne anlama gelirdi? Kesinlikle bir anlamı yoktu. Öyle karar verdi. Kesinlikle hiçbir şeydi. Eğer Gabriella'nın sezdiği gibi utanç ya da suçluluk bile olsa bir sürü anlama gelirdi. Belki aklına sevimsiz bir şey gelmişti. Helena Craft'ı o kadar ayrıntılı tanımadığını düşündü. Ama Helena Craft gibi birinin ekonomik ya da başka bir çıkar uğruna bir çocuğu ölüme göndermeyeceğinden emindi. Yok, bu imkansızdı. Gabriella paranoyak mı olmuştu? Şu her yerde köstebek ve ajan gören tiplerden. Hatta aynadaki kendi yüzünde bile. İdiot diye mırıldandı kendi kendine. Bitkin bir gülümsemeyle bütün bu saçmalıkları kafasından attı, gerçeğe döndü. Ama bu hiçbir şeye son vermedi. Gözlerinin içinde yepyeni bir gerçeği keşfetti o an. Helena Craft'a benziyordu. Tıpkı onun gibi akıllı, hırslı olmak istiyor, üstlerinin sırtını sıvazlamalarını bekliyordu. Tabii bunlar yalnızca iyi özellikler değildi. İçinde çalıştığınız kültür hastalıklıysa kendiniz de hastalığa yakalanma riski taşıyordunuz. Kim bilir, belki kötülük ve hırs kadar birilerine yaranma arzusu da insanları suça ve ahlaki sınırları aşmaya sürüklüyordu. Uyumlu ve akıllı olma peşindeydi herkes. Sırf bu nedenle akıl almayacak aptallıklar yapıyorlardı. Birden merak etti, burada olan şey bu muydu?
Hiç değilse Hans Faste Bublanski'nin grubunun içindeki kaynakları, görev icabı ve Sapo'dan artı puan alabilmek için kendilerine bilgi sızdırmıştı. Patronu Helena Kraft'ın ağzından çıkan her bir detayı kaydettiğini gören Ragnar Olofsson ona yaranma yoluna sapabilir ve sonra da Helena Kraft kendini göstermek için başka yerlere sızdırırdı. Ama o kime sızdıracaktı ki? Emniyet Genel Müdürüne, hükümete ya da yabancı istihbarat örgütlerine, tercihen Amerikan ya da İngiliz istihbaratına. Gabriella bunları düşünmeye bir son verdi. Biraz raydan çıkmamış mıydı? Her neyse, artık içinde bulunduğu gruba karşı güvensizlik duygusu kaybolmamıştı. Tamam, o da becerikli olmak istiyordu. Ama istihbarat teşkilatının anladığı tarzda değil. Tek derdi August Balder'in hayatta kalmasıydı. Helena Kraft'ın yüzü kaybolup Erika Berger'in gözleri aldı yerine. Aceleyle odasına döndü Gabriella. Franz Balder'le konuşurken kullandığı Black fonunu eline aldı. Erika rahatsız edilmeden konuşabilmek için dışarı çıkmıştı. Götgatan'da Söder kitapçısının önünde dikilmiş, yaptığının aptallık olup olmadığını düşünüyordu. Gabriella Grain öylesine argümanlar ileri sürmüştü ki karşı koyamamıştı Erika. Zeki kadın arkadaşların dezavantajlarından biri buydu, içinizi görüyorlardı. Yalnızca Erika'nın ne istediğini anlamamış, bu olayla ilgili kişisel olarak ahlaki bir sorumluluk taşıdığına onu ikna etmiş, meslek ahlakına ne kadar aykırıymış gibi görünürse görünsün, saklanılacak yeri hayatı pahasına açık etmeyeceğine söz vermişti Gabriella. Franz Balder'in öldürülmesine engel olamadığı için kendini suçluyor, bu nedenle oğlunu korumak istiyordu. Ingaro'daki yazdığın anahtarlarını kurye ile gönderecek, yol tarifini kriptolu hattan yapacaktı. Bu hattı Lisbeth Salander'in talimatlarıyla Andrei Zander halletmişti. Erika'nın durduğu yerin biraz ilerisinde bir dilenci yere düştü. Elindeki iki alışveriş torbasından kaldırıma boş plastik şişeler saçıldı. Erika yardım etmek için fırladı. Ama hemen ayağa kalkan adam yardım istemedi. Erika hüzünlü bir ifadeyle gülümseyerek dergiye döndü. Yazı işlerine döndüğünde Mikael'in perişan, tükenmiş bir vaziyette olduğunu gördü. Saçları dağılmıştı. Gömleği de pantolonunun üzerinden sarkıyordu. Uzun zamandır onu böyle bitkin görmemişti ama yine de endişelenmedi. Gözleri böyle parlarken onu durdurmak imkansızdı. Bütün dikkatini ve enerjisini yönelttiği şeyin dibine kadar inmeden gözü başka bir şey görmezdi. ''Bir yer buldun mu?'' diye sordu. Başını salladı Erika. ''En iyisi fazla bir şey söyleme. Mümkün olduğu kadar dar bir çevrede tutalım.''
Doğru, ama umarım kısa sürede çözülür. Lisbeth'in çocuğun sorumluluğunu üstlenmesi hiç hoşuma gitmedi.
Kim bilir, belki de birbirlerine iyi gelirler.
Polise ne dedin?
Çok az şey.
Bir şeyleri karartmak hiç hoş değil.
Değil tabii.
Lisbeth belki aklını başına toplar da sen de o zaman huzur bulursun.
Onu şimdi bir şeye zorlamak istemiyorum. Sağlığından endişeleniyorum. Andrei'den doktor ister mi diye sormasını rica eder misin?
Tamam, ama baksana.
Evet,
aslında Lisbeth'in doğru bir şey yaptığına inanmaya başladım dedi Erika.
Birdenbire nasıl bu fikre vardın?
Benim de kendi kaynaklarım var. Anladığım kadarıyla Emniyet Müdürlüğü pek güvenli değil bu aralar dedi. Kararlı adımlarla Andrei Zander'in yanına gitti.
25. ayrımın sonu. Sayfa 313.